Ayrım 4. Rehine Elizabeth Lovell. Sayfa 38. Tüm Azizler Okulu Cumartesi 12.25. 5. Bölüm. Hector'ın yanında yürüyen adam ondan daha genç ve daha gösterişliydi. İpek gömlek, İtalyan kumaş pantolon ve $1000'lık mukasen ayakkabılar giyiyordu. Saçlarına şekil verilmişti. Ten rengi daha açıktı. Gözlerini pilot modeli bir güneş gözlüğünün arkasında saklıyordu. Ama dar kalçasından havalı tarzına kadar ailesel benzerlik kesindi. Baba ve oğul, belki de amca ve yeğendiler. ''Genç olan kim?'' diye sordu Grace sessizce. ''Jaime Rivas Montemayor'' dedi Calderon hafifçe. ''Görünüşe bakılırsa Rivas Osuna çetesinin varisi. Rivas Osuna çetesi son derece sert ve tehlikelidir.'' Grace bir şey söylemedi, fakat federal polisin neden rozetini saklamak için bu kadar istekli olduğunu anladı. Polis ve arkadaşları Calderon'un ya da Meksika'daki en tehlikeli çetenin kuklası durumundaydı. Grace Carlos'un gerginliğini gördüğünden Hector Rivas Osuna'nın kontrolü elinde tuttuğunu iddia edebilirdi. Hector hatırı sayılır bir mesafede durdu ve Grace'e doğru başını resmi bir şekilde eğdi. ''Sayın yargıç.'' Sesinde yalnızca belli belirsiz bir alay vardı. Grace karşılık olarak ona başını salladı ve çenesini kapalı tuttu. Hector Calderon'a, ona oğlundan bahsettin mi diye sordu. İngilizcesi daha çok İspangilizceye benziyordu. Sınırda doğmuş bir dildi, kaba ama yine de kullanışlı. Hector konuşurken bir yandan da Calderon'u izliyordu. Başını görmeyen gözünün göz kapağı açılacak şekilde yatırıyordu. Sakatlanmış olduğu aşikardı. Birçok insan gözü için göz bandı takardı. Hector ise onlardan biri değildi. ''Tam olarak değil, Carnicero,'' dedi Calderon. ''Bazı detayları sen söylersen çok daha ikna edici olur diye düşündüm.'' ''Carnicero, kasap.'' Grace Calderon'un Hector'un yüzüne karşı böyle bir takma adla hitap etmesine şaşırmıştı. Göz ucuyla Hector'un yeğenine baktı. Yeğen amcasını hoşnutsuz bir ifadeyle izliyordu. Hector bunu fark etmiyor ya da umursamıyor olabilirdi. Hector, Meksikalı gümrük görevlisinin incelediği gibi yeniden Grace'e baktı. Fakat Hector'un ifadesi çok daha karmaşıktı. Geleneksel Meksika erkeklerinin birçoğu güçlü kadınlara bayılırdı. Tabii gücü Tijuana nehrinin güneyine geçmediği sürece. Belli ki Hector da bu geleneksel Meksikalı adamlardan biriydi. Grace bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar veremedi. Hector Grace'e, ''Duydum senin çok önemli bir kadın olduğunu, bir yargıç.'' dedi. ''Bu demek sen akıllı, bu yüzden açık konuşursam kusura bakma. Beni tanıyor musun?'' Grace başını evet dercesine salladı. ''Bueno.'' ''Dipnot iyi, güzel, İspanyolca.'' ''Tijuana benim dünyamdır.'' dedi sakince. ''Kanunları ben yaparım, ben uygularım, claro.'' ''Dipnot, claro, anlaşıldı mı, İspanyolca.'' Grace tekrar başını salladı. ''Kocan benim paramı çaldı. Mucho dinero.'' Dipnot, mucho dinero, çok para, İspanyolca. Grace'in gözleri kocaman açıldı ve midesine kramplar girmeye başladı. ''O parayı bana vermezse,'' dedi Hector, ''oğlunu öldürürüm. Bu kadar basit.'' Grace'in midesi ağzına geldi, güçlükle tekrar yutkundu. Hector hafif kambur duruşundan doğruldu ve sırtındaki kasları esnetti. Grace Hector'ın Tijuana'daki bir sokak çatışmasında kötü bir şekilde yaralanmış olduğunu, bir yerlerde okumuş olduğunu anımsadı. Yine de Hector'ın fiziki gücü yerindeydi ve sadece bazı suçluların sahip olduğu saf bir karizması vardı. Hector gibiler mahkemede karşısına nadiren çıkmıştı. Onun gibi şiddetle yaşayan insanlar genellikle aynı şekilde ölürlerdi. Hector döndü ve futbol sahasını işaret etti. ''Görüyor musun?'' Grace ses tonunu ayarlayamayacağı için başını sallamakla yetindi. Kendini ipleri çekilen bir kuklaymış gibi hissediyordu. ''Oğlun, o şişlik,'' dedi Hector. ''Bir uyarı, anladın mı?'' Grace'in midesine acı verici bir ağrı saplandı ve boğazı düğümlendi. Hayatı buna bağlı olsa dahi cevap verecek durumda değildi. Bunun pek de önemi yoktu. Hector konuşmaya devam ediyordu. ''Büyük eleman, lehine vuran, benim yeğenim, acı çektirmeyi seviyor.'' Birkaçı altın kaplama olan beyaz dişlerini göstererek sırıttı. Jaime Rivas'ı işaret ederek, "Jaime, oğluna daha sert vuralım, uyarı daha iyi anlaşılır," diyor dedi. Hector'ın gülümsemesi sinsi ve tehlikeli bir hal aldı. "Jaime mutlu değil, Calderon ve Franklin'leyken benimle konuştu. Jaime çocuğu öldürmek istiyor, fakat ben sadece paramı istiyorum, anlaşıldı mı?" Grace Carlos Calderon'a baktı. Carlos ona sırtını dönmüştü ve bu onun bu işin bir parçası olmadığı anlamına geliyordu. "Evet," dedi Grace.
"Bueno, iki gün."
"İki gün? Ne için iki gün?"
"O lanet olasıca kocanı bulman için."
"Bu imkansız."
"Lo siento," diyerek omuz silkti Hector.
"Dipdut lo siento, üzgünüm," İspanyolca.
"Bir evladın ölümü çok üzücü."
Grace duyduklarına inanamıyordu ama inanmamak da bir seçenek değildi. Bu olamaz. Fakat oluyordu. Grace, "Bir ricam var lütfen," diyerek hızlı ve yumuşak bir ses tonuyla araya girdi. Kasap denilen bu adam oğlunu öldürmeden önce bu dünya üzerindeki en amansız mafya patronlarından birine yalvarması gerekiyorsa bunu yapacaktı. "Okula gelip istediğim zaman Lane'i görebilmeliyim. Anlıyorsun değil mi?"
"Segura quasi," dedi Hector gülümseyerek.
Dipnot. "Segura quasi olur elbette," İspanyolca.
"Bir anne çocuğunu görebilmeli ama bugün sadece birkaç dakika, anlaşıldı mı?"
Grace Hector'ın son cümlesindeki alayı fark etmişti. Güç meselesi bana isteklerinin tamamen onun elinde olduğunu gösteriyor. Kasap, bu nasıl oldu? "Evet, anlaşıldı," dedi Grace güçlükle. Jamie'nin bakışları da amcasınınkiler gibi aşağılayıcı ve kibirliydi. Özellikle Lane Franklin'e hırsız Yankee babanın Yankee oğluymuş gibi bakıyordu. "Teşekkür ederim," diye ekledi Grace sesi boğuk bir şekilde.
"Üzülme," dedi Hector neredeyse samimi sayılabilecek bir gülümsemeyle. "Uzun zaman önce herkese bir seçim hakkı verilmesi gerektiğini öğrendim. Plata o plomo, gümüş ya da kurşun. Akıllı insanlar gümüşü seçerler."
Grace belli etmeden derin bir nefes aldı ve zayıflığını göstermemeye and içti. "Ted'le artık evli olmadığımı biliyorsun değil mi? Onunla evliyken de yaptıklarından müdahale edemezdim. Şimdi ne yapabilirim ki?"
"İnsanlar senin güçlü bir kadın olduğunu söylüyor. Gücünü beni memnun etmeye kullan."
"Güçlü mü? Gerçekten güçlü olsaydın varsaydığın gücümü sana karşı kullanmamdan korkardın." Hector kahkahalara boğuldu.
"Beni El Norte'de ve Meksika'da adam öldürmekten ve daha binlerce suçtan arıyorlar." "Si, evet. Kanundan çok korkarım,"
gülmeye devam ediyordu.
"Akıllıysan benim için çalışırsın."
Grace başını salladı ve yüz ifadesinin korkusunu yansıtmamasını umdu ya da içindeki nefreti.
"Bu olay aramızda kalsın," dedi Hector. "Yoksa çocuğu öldürürüm. Claro, anlaşıldı mı?"
"Kesinlikle." Hector arkasını döndü. "Kocan bunun olacağını biliyor muydu?" diye sordu Grace. Hector durdu ve soruyu bir anlığına düşünürken başını yana yatırdı. Sonrasında sadece kendine özgü, saygı ve alayla karışık bir üslupla cevap verdi.
"Sana gerçeği, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği söyleyeceğim. İstediğim bu mu yargıç?"
Grace kafasını salladı.
"Franklin biliyor," dedi Hector. "Çocuğun Meksika'da olması anlaşmamızın bir parçasıydı."
Grace öfkesini saklayamıyordu. Zaten denememişti bile. "Peki Lane bir rehine olduğunu biliyor mu?"
Hector kaşlarını çatıp kafasını salladı. "Ben çocukları korkutmamak. İki gününüz var bayan."
Grace süreyi uzatma konusunda bir kez daha ricada bulunacaktı ki Hector'ın beyaz, görmeyen gözüne baktığı anda nefesini boşa harcamaması gerektiğini anladı. Üstü başı temiz özenli olabilirdi ama görmeyen gözü cehennemin tanıtım filmi gibiydi.
"Si, evet," dedi Hector, "sen akıllı bir kadınsın. Adios."
Dipnot adios, hoşça kal, İspanyolca. Mafya babası arkasını döndü ve uzun adımlarla uzaklaştı. Ekşi suratlı yeğeni de onun peşinden gidiyordu. Hector söylediklerini duyabileceği mesafeden çıkar çıkmaz Grace Calderon'a döndü. Daha önce Calderon'u hiç görmemiş gibi ona bakıyordu. "Senin oğlun da mı burada?" diye sordu. Calderon başını onaylarcasına salladı. ''Oğlunu buraya bir rehine olarak mı bıraktın?'' diye sordu inanamayarak Grace. Calderon bir anlığına Grace'in yüzüne boş boş baktı. Daha sonra kafasını salladı ve ''Bunun bir anlamı yok. Hele sınırın güneyindeysen. Evimizin önündeki sokakta da burada olduğu kadar savunmasız olacaktı. Ayrıca oğlum ve ben tehlike altında değiliz. Hector Ted'in çaldığı yatırım havuzuna benim de büyük miktarda para yatırmış olduğumu biliyor.'' dedi.
''Burada ne kadar paradan bahsediyoruz?''
Calderon tereddüt etti, daha sonra omuz sıyıktı. ''Benim kendi yatırımım 5 milyon dolardı.''
''Peki Hector'unki?''
''Benimkinin en az 10 katı, 20 katı da olabilir.'' Calderon başını salladı. ''Jamie bana tüm miktardan bahsetmedi. Ancak bu hisseleri her iki yarım küredeki politikacılara ve uyuşturucu kaçakçılarına satmaya çalışıyordu.''
Grace ufak bir hesap yaptı ve midesi ağzına geldi. 50 ila 100 milyon dolar arası. Hakem düdüğü uzunca öttürdü ve düdükten çıkan tiz sesin yankısı Grace'in boğazında düğümlendi. Lane galibiyeti kutlayan takımın yanından ayrılarak annesine doğru koştu. Calderon kol saatine baktı.
''Üzgünüm fakat sadece birkaç dakika.'' dedi.
Grace derin bir nefes aldı ve gülümsedi.
''Seni piç kurusu.''
Lane Grace'e koşup ona sarılırken Calderon yanlarından uzaklaştı. Lane'in sarılışıyla Grace'in ayaklarını yerden kesmişti. Grace'den daha uzun ve daha güçlüydü. Ela yeşil gözleri ve sert gülüşü tıpkı Joe Faroe'ninkiler gibiydi.
''Lane ne zaman bu kadar büyüdü? Zaman nasıl geçti? Bu cehennem çukurundan onu nasıl çıkaracağım?''
Lane Grace'in geçmişinden gelen bir yankı gibi derin bir sesle ''Kıçlarını tekmeledik.'' dedi. ''Gördün mü?''
''Senin kıçını tekmelediklerini gördüm.'' dedi Grace oğlunun omuzlarını ve başını sevgi dolu bir şekilde okşarken.
Kollarındaki kaslar Grace'i şaşırtmıştı.
''Ders çalışmadığı zamanlarda ağırlık kaldırıyor olmalı.
İyi misin?''
''Sadece bir şişlik.''
Hector'ın sözlerinin yankısı yeniden Grace'in tüylerini ürpertti.
''Koç, rahip Rafael, sadece birkaç dakika kalabileceğimi, bir iş için acilen geri dönmem gerektiğini söyledi.''
''Babamla mı ilgili?''
''Sana bunu rahip Rafael mi söyledi?'' diye dikkatlice sordu Grace.
Lane yine Grace'e geçmişi hatırlatan bir hareketle terli ıslanmış kahverengi saçlarını alnından geriye doğru itti.
''En azından Joe Lane'i bir terminat olarak kullanmazdı. Ona sadece birkaç günlüğüne tanıdım ama yine de bu kadarını biliyorum.''
Ted'i kelimelerle ifade edemeyecek kadar bencil olduğu ve burnunun önünde yetişen ona baba diyen bu mükemmel çocuğu göremediği için suçlamak istiyordu. Ama bu Grace'in kendi hatasıydı. Kariyeriyle öylesine meşguldü ki evliliğinin yıkılıp gitmesine izin vermişti. Ted'in bu duruma ses çıkarmayışı ayrılmamayı istediğinden değildi. Eşi güçlü ve başarılı bir kadındı. Öylesine meşguldü ki Ted'in hiçbir zaman evde olmadığını dahi fark edemiyordu.
''Lanet olsun sana Ted. Ben bunu hak etmiş olsam bile Lane hak etmemişti. Hayatımız dediğimiz bu pislikle masum olan tek bir kişi varsa o da Lane.''
''Babam nerede?'' diye sordu Lane. Grace oğluna uzandı ve gözlerini daha iyi görebilmek için terli saçlarını geriye taradı.
''Seyahatte.'' dedi. ''Neden sordun?''
Lane bakışlarını kaçırdı. Hayal kırıklığını annesinin fark etmesini istemiyordu. Aslında Lane bu duruma şaşırmamalıydı. Ne zaman babasına ihtiyaç duysa babası başka bir yerlerde olurdu. Bir kereliğine, sadece bir kereliğine babasının oğluyla gurur duymasına ihtiyaç duymuş ve onun yanında olmasını istemişti. Sanki bu gerçekleşebilecek bir şeymiş gibi.
''Neyse, önemli değil.'' dedi Lane yeniden gülücükler saçarak.
''Bana bilgisayarlarla ilgili bir şeyler sormuştu ve cevabı biliyorum. Ama eminim şu an aklında daha önemli şeyler vardır.''
Grace zor da olsa güldü.
''Ne kadar anlayışlısın.''
Sessizlik bir anlığına sadece sahada bulunanların uzaktan gelen sesleriyle dağıldı.
''Anne, seninle eve dönmek istiyorum.'' dedi Lane açıkça.
''Bunu ben de istiyorum.''
Grace göz temasından kaçınarak ona sıkıca sarıldı. Ne kadar korkmuş olduğunu oğlunun görmesini istemiyordu.
''Ama Meksika erkekler tarafından yönetiliyor.''
''Yani tüm azizler Ted olmaksızın senin buradan ayrılmana izin vermiyor.''
Grace boğazına tırmanlamakta olan çığlıklarla ve gözyaşlarıyla savaşıyordu. Nazikçe oğlunu bıraktı ve geri çekildi.
''Nerede olduğunu bilmiyorum Lane. Tanrım, çok üzgünüm.''
Lane annesinin karanlık gözlerinde gölgeler görmekten, gerginliği hissetmekten ve içinde gözyaşları saklayan sesini duymaktan nefret ediyordu.
''Hey!'' dedi. ''Sorun değil. Babam geldiğinde sadece ona.''
''Sayın Yargıç!'' diyerek sessizce araya girdi Calderon.
''Biliyorum!'' diyerek omurdandı Grace. ''Biliyorum!''
Calderon beklemeye başladı. Grace oğluna sıkıca sarıldı.
''Seni seviyorum Lane.''
Lane annesini kucakladı. ''Ben de seni seviyorum.''
''Bunu unutma.''
''Sen de.'' Annesini bıraktı ve geri çekildi. Ona iyice bakarak ''İyi misin?'' diye sordu. Grace'in gülümseyişi gözlerindeki akmamış yaşlar yüzünden normalden çok daha parlaktı.
''İyi olmaya çalışıyorum.''
La Jolla, Cumartesi akşamı, 6. bölüm.
''Bu bekleyemeyecek olan şey nedir Grace?'' diye sordu Stuart Sturgis. ''Şu anda bir akşam yemeği daveti veriyoruz ve...'' ''Ted'den haber aldı mı?'' diyerek acil bir şekilde Stu'nun sözünü kesti Grace.
''Sana daha önce de söylediğim gibi Ted ile görüşürsem sana haber vereceğim.''
''O kadar uzun süre bekleyemem.''
Grace'in eli parmaklarını acıtacak şekilde telefona kenetlenmişti. ''Ted ile konuşmam gerekiyor şimdi.'' ''Üzgünüm, ben onun bakıcısı değil avukatıyım. Yapabileceğim bir şey yok.''
''Stu, acil bir durum söz konusu.''
''Bak, neden bir ya da iki kadeh şarap içip rahatlamaya çalışmıyorsun? Ted muhtemelen birkaç gün içinde seni arayacaktır. Bilirsin, kayıtsız bir adamdır.''
Grace başıboş kayıtsız bir adamın ortaya çıkmasını beklemek için birkaç gün olmadığını aykırmak istedi.
Ancak bunun yerine ''Tabii, kokteylinizi böldüğüm için özür dilerim.'' dedi.
Telefonu kapadı ve yeniden telefonuna baktı. Şimdiye kadar 30 telefon görüşmesi yapmıştı. 12'sinde telesekretere mesaj bırakmış, 8'inde aradığı insanların eşleriyle, 10'unda ise Ted'in arkadaşları ya da iş ortaklarıyla görüşmüştü. Ve onlardan da Ted'den uzun süredir haber alamadıklarını ama eski iyi Ted olur ve ararsa mesajını ona ulaştıracakları gibi şeyler duymuştu. Artık aranacak sadece tek bir numara kalmıştı. 2 gün. Grace kasaya gitti, kilidini açtı ve içinden elinde bulunması yasa dışı olan bir dosyayı çekti. Yasa dışı olmasına rağmen elinde bulunan bu dosyayı bir CIA kaynağının güncellendiği kadar sık güncelliyordu. Dipnot CIA, Central Intelligence Agency, Amerikan Merkezi Haber Alma Ajansı.
''Lanet olsun sana Ted, sana ihtiyaç duyduğumuzda neden yanımızda olmuyorsun ve yanlış adamı seçtiğim için bana da lanet olsun.''
Grace üzerinde çalışmak için yanına aldı ama okumaya bile fırsat bulamadan kapatılan davaların dosyasında sayfaları hızla, yazıları tam olarak göremeden çeviriyordu. Filipinler, Venezuela, Brezilya, Paraguay, Guatemala, Kolombiya, Bolivya, Peru ve çoğu Kuzey Meksika ile ilgili olan dosyalar. Dosyaların çoğu St. Kilda danışmanlığına aitti. St. Kilda danışmanlığı hükümet için çalışan bir kuruluş değildi ama çalışanları dünyanın dört bir yanında sıcak olayların yaşandığı yerlerdeydi. Yasa dışı değildi, sadece resmi olarak görevlendirilmemiş bir kurumdu. Grace uğrunda çalıştığı her şeyden sonra kanunun işlevsiz kaldığı bir durumla karşılaşmıştı. Mahkeme salonu bir hastane gibiydi. Öyle ki içinde berbat şeyler gerçekleşebilirdi. Ve amaç kan ve acıdan çok daha büyüktü. Dökülen kan ve yaşanan acılar dışında dayanılmayacak hiçbir şey yoktu. Temiz olmayan bir bataklık gibi. Ve St. Kilda danışmanlığı dünyanın bu bataklıklarında çalışırdı. Grace numarayı anımsadı, dosyayı tekrar kasaya kaldırdı ve telefon kartı satan bir market bulmak için dışarı çıktı. Bu, geçmişi incelenirken ortaya çıkmasını istemeyeceği bir telefon görüşmesi olacaktı.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 49.